Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 63. Ayrım. Vadiden ayrılıp ovaya doğru yola koyulduklarında güneş batıyordu. Ormana geldiklerinde ise hava kararmış ve Sidudu yine başa geçmişti. Tayita yıldızlara bakarak kontrol etmiş ve kızın doğru yöne gittiğini anlamıştı. O da bütün dikkatini Fen ile Meren'e verebilirdi. Tayita ortada olmak üzere, üçü yan yana, üzengileri birbirine değerek gidiyorlar. Fen ile Meren, onun yokluğunda olup bitenleri anlatıyorlardı. Sonra Tayita, ''Saraydayken Akuer'in konseyinin konuşmalarını duydum.'' dedi. ''Kendisi ordunun başına geçiyor. Öncüleri bizimkilerin doğuya doğru gittiğini bildirmiş. O da Tinat'ın Kitangule nehrinin başındaki tersanelere gittiğini ve gemilere el koymak niyetinde olduğunu anlamış. Zaten Jari'den kaçmanın tek yolu nehir. Bana şimdi Tinat'ın tam nerede olduğunu ve yanında kaç kişi bulunduğunu söyleyin. Yaklaşık 900 kişi. Ama adamların çoğu maden ocaklarında gördükleri muamele yüzünden hasta ve güçsüz. Savaşabilecek durumda en fazla 300 kişi vardır. Geri kalanı da kadın ve çocuk. Tayita, 300 mü diye bağırdı. Akuer'in 5000 tane eğitilmiş savaşçısı var. Eğer Tinat'a yetişirse canını okur. Daha da kötüsü, Tinat'ın atı da az. Çocukların bazıları çok küçük. Onlar ve hastalar yüzünden ağır ilerliyorlar. Tayita sert bir tavırla, gemileri ele geçirmek için hemen bir birlik yollaması lazım. O arada biz de Akuer'i oyalamalıyız dedi. Tinat onu Kitangule geçidinde durdurmayı umuyor. 50 adam orada bir orduyu tutabilir. En azından kadınlar ve hastalar gemilere yetişene kadar dedi Meren. Unutma ki Akuer'in öncüleri ülkeyi Sidudu kadar iyi tanıyor diye hatırlattı Tayita. Geçitten geçmeden tersanelere ulaşmanın bir yolunu biliyorlardır mutlaka. Onun bize gelmesini beklemek yerine ummadığı bir anda biz onu vurmalıyız. Tayita ondan söz edince Meren Sidudu'ya göz atmıştı. Tayita içinden, ''Zavallı Meren'' dedi. Demek ünlü zampara da abayı yakmış. Kendi kendine güldü ama, ''Eğer Akuer'i durduracaksak daha fazla adama ihtiyacımız olacak'' dedi. ''Ben burada kalıp onu bekleyeceğim.'' ''Meren, sen Fen'i de yanına al ve hemen Tinat'ı bulun.'' Fen, ben senden ayrılmam diye bağırdı. Seni kaybetmeye bu kadar yaklaşmışken bir daha asla bırakmam seni. Ben haberci değilim büyücü. Bana haberciymişim gibi davranma. Fen gibi ben de seninle kalacağım. Hilto'yu gönder, dedi Meren de. Tayita geri çekildiğini gösterir bir hareket yaptı. Kimseye tartışmadan emir veremeyecek miyim ben? Fen, muhtemelen hayır dedi ciddi bir tavırla. Ama Hilto'yla kibarca konuşmayı deneyebilirsin. Tayita teslim oldu ve Hilto'yu çağırdı. Atının gidebildiği kadar hızla gidip Albay Tinat Ankut'u bul ve seni benim gönderdiğimi söyle. Akuer'in onun niyetini bildiğini ve peşine düştüğünü anlat. Jarililer onları yakalamadan önce Tinat'ın bir öncü birlik yollayıp gemileri ele geçirmesi lazım. Kitangule geçidini herkes gemilere binene kadar tutma fikrini beğendiğimi de söyle. Ama bana en iyi adamlarından 20 kişi göndermesi gerek. Bu çok çok acil. Hilto onun vereceği adamları doğu yolundan Mutangi'ye doğru getir. Yolda buluşalım. Şimdi git. Hemen. Hilto selam verip tek kelime etmeden yola koyuldu. Tayita Meren'e döndü. Bize lazım olan Akuer'i bekleyecek bir pusu yeri bulmak. Ne tür bir yer aradığımızı sen gayet iyi bilirsin. Sidudu'ya sor bakalım böyle bir yer var mıymış? Meren atını mahmuzlayıp Sidudu'nun yanına gitti ve dikkatle dinleyen kıza Tayita'nın sorusunu yöneltti. O lafını bitirir bitirmez Sidudu, böyle bir yer biliyorum diye atıldı. Gururla, sen çok akıllı bir kızsın diyen Meren'le bir an bakıştılar. Tayita, gel o zaman Sidudu diye seslendi. Göster bakalım sahiden Meren'in dediği kadar akıllı mıymışsın? Sidudu onları gittikleri yoldan çıkararak güneye doğru yöneltti. Bir saat gittikten sonra Alçak, ağaçlı bir tepede atını dizginleyip ay ışığında aşağıdaki vadiyi gösterdi. Orada İsasa Nehri'nin geçit yeri var. Suyun parıltısını görebilirsiniz. Lord Akuer'in Kitungule geçidine ulaşmak için geçeceği yer burası olmalı. Su atların yüzebileceği kadar derindir. Onlar suya girince yamacın tepesinden ok ve kaya atabiliriz. Nehirde başka bir geçit bulmak için 40 fersah daha gitmeleri gerekir. Taita geçidi dikkatle inceleyip başını salladı. Daha iyi bir yer bulabileceğimizden kuşkuluyum. Meren, size demiştim dedi. Onda iyi bir savaşçı gözü var. Yay taşıdığını görüyorum Sidudu. Taita kızın omzunda asılı olan silahı gösteriyordu. Kullanabiliyor musun? Fen öğretti bana dedi Sidudu. Meren de, sen yokken Sidudu usta bir okçu oldu diye doğruladı. Taita, bu genç hanımın marifetlerinin sonu yok galiba dedi. İyi ki o da bizimle birlikte. Atlarına güçlü bir akıntı olan geçitten yüzdürüp karşıya geçtiler. Doğu kıyısına ulaşınca yolun yamaçların arasından iyice daralarak uzadığını gördüler. Atlılar ancak tek sıra halinde geçebilirdi. Taita ve Meren yukarı tırmanıp durumu incelediler. Taita, evet dedi, burası bizim işimizi görür. Dinlenmelerine izin vermeden önce pusuyla ilgili planlarını açıkladı ve hepsine tek tek görevlerini tekrarlattı. Ancak ondan sonra atlarından indiler. Hayvanlara kara buğdayla dolu yem torbalarını taktılar ve koşum takımlarını çözdüler. Kamp soğuktu. Taita ateş yakılmasına izin vermemişti çünkü. Kara buğday çöreği ile biberli sosa batırılmış keçi eti dilimlerini atıştırdılar. Yemekleri biter bitmez Nakanto mızrağını alıp geçitte nöbet tutmaya gitti. İmbali de onu takip etti. Fen Taita'ya, artık onun kadını diye fısıldadı. Taita, şaşırmadım ama eminim ki Nakanto en azından tek gözünü geçitten ayırmaz dedi kuru bir sesle. Fen, birbirlerine aşıklar dedi. Büyücü, senin ruhunda hiç romantizm yok. Sonra gidip uyku minderini aldı ve diğerlerinden uzak bir nokta seçip kare şeklindeki derilerle yapılmış örtünün üstüne yaydı. Sonra tekrar Taita'nın yanına döndü. Gel, onu elinden tutup yatağa götürdü. Tunüğünü çıkarmasına yardım etti ve katlayıp burnuna götürdü. Çok güçlü kokuyor diye belirtti. İlk fırsatta yıkarım. Taita'nın yanına diz çöküp üstüne karelerden yapılmış örtüyü örttükten sonra kendi tunüğünü de çıkardı. Ay ışığında bedeni solgun ve ince görünüyordu. O da örtünün altına kaydı ve vücudunu Taita'ya yasladı. Bana döndüğün için çok mutluyum diye fısıldadı ve içini çekti. Bir süre sonra dönüp tekrar fısıldadı. Taita. Efendim. Aramızda biraz yabancılık var gibi. Artık uyuman gerek. Yakında sabah olacak. Hemen uyuyacağım. Tekrar sessizleşti ve onun değişmiş bedenini yokladı. Sonra yumuşak bir sesle. Taita, bu nereden geldi? Nasıl oldu böyle bir şey diye sordu. Mucizevi bir şekilde. Görünüşüm de öyle değişti. Sonra anlatacağım. Şimdi uyumak zorundayız. Seninle küçük yabancının tanışması için daha pek çok fırsat olacak. Onu tutabilir miyim Taita? Zaten tutuyorsun ya. Fen bir süre yine konuşmadı. Sonra... O kadar da küçük değil diye fısıldadı. Ve gittikçe daha çok büyüyor. Bir süre sonra mutlulukla ekledi. Bana artık onunla da arkadaş olduk gibi geliyor. Yabancılığımız geçti. Artık 3 kişiyiz. Sen, ben ve o. Onu tutarak uykuya daldı. Taita'nın aynı şeyi yapabilmesi ise bayağı uzun sürmüştü. Nakanto uyandırdığında sadece birkaç dakika uyumuş gibiydi. Taita, ne oldu diyerek doğrulup oturdu. Batıdan gelen süvariler var. Nehri geçtiler mi? Hayır, açıkta ordugah kurdular. Galiba karanlıkta geçmek istemiyorlar. Diğerlerini de kaldır ve atları eğerleyin ama ses çıkarmadan. Şafağın ilk ışıkları hafifçe ortalığı aydınlatırken Tayita yamacın kenarına karın üstü yatmış geçide bakıyordu. İki kız da iki yanındaydı. Nehrin karşı kıyısında Jarri kampında hareket vardı. Askerler nöbet ateşlerine odun atmaktaydı. Pişirdikleri etin kokusu üçlünün uzandığı yere kadar geliyordu. Artık hava Tayita'nın kelle sayabileceği kadar aydınlanmıştı. Birlikte 30 kişi kadar vardı. Bazıları etleri pişiriyor, diğerleri hayvanların üstüne örtülerini seriyordu. Birkaç tanesi de çalıların arasına çömelmiş, özel işlerini halletmekteydi. Yakında yüzlerini bile görmek mümkün olacaktı. Sidudu korkuyla, "Onka!" diye fısıldadı. "O surattan nasıl nefret ediyorum!" "Fendi, ne hissettiğini gayet iyi anlıyorum," diye fısıldayarak cevap verdi. "İlk fırsatta onun icabına bakacağız. Bunun için dua ediyorum." Tayita, "İşte Akuer ve Ek Tank da orada," diye gösterdi. İki oligarş diğerlerinden biraz uzakta duruyordu. Sabah ayazında dumanları tüten çanaklardan bir şey içiyorlardı. Daha toparlanamamışlar. Bunlar alayların önünden yola çıkmış. Yakında suyu geçmeye başlayacaklar ve bize de bir fırsat doğacak. Eğer geçmezlerse o zaman da Hilto takviye birliğini getirene kadar gölge gibi takip ederiz. Fen gözlerini kısarak, "Buradan Akuer'e okla vurabilirim," dedi. "Mesafe uzun ve rüzgar etkili sevgilim." Tayita onu yatıştırmak için kolunu okşadı. "Onları uyarmış oluruz ve avantaj onlara geçer." Onka'nın dört adam seçmesini ve emirler yağdırmasını izlediler. Konuşurken geçidi gösteriyorlardı. Adamlar atlarına koşup bindiler ve tırısla kıyıya gelip suya girdiler. Tayita onların gelişini Meren'e de işaret etti. Dört at akıntıyla boğuşup ayaklarını yere değdirmek için çabalayarak karşıya geçti. Askerler üstlerinden sular akarak kıyıya çıkmışlardı. Dar patikaya girmeden önce dikkatle etrafa bakındılar. Meren ve adamları gizlenmişti. Karşı kıyıda Onka'nın askerleri üç sıra olmuş, atlarının başında bekliyorlardı. Nihayet toynak sesleri duyuldu ve öncülerden biri dar patikadan kıyıya döndü. Orada durup kollarını başının üstünde sallayarak, "Bu tarafta her şey yolunda," diye bağırdı. Onka adamlarına bir emir verdi ve hepsi atlarına binip tek sıra halinde suya doğru ilerlemeye başladı. Onka geçişi daha iyi kontrol edebilmek için geride kalmıştı. Ama Tayita, Akuar ile Ek Tang'ın en başta olduğunu görünce şaşırdı. Bunu beklemiyordu. Etraflarındakilerin onları koruyabileceği şekilde ortada olacaklarını düşünmüştü. "Galiba onları ele geçirdik." Heyecandan sesi gergin çıkmıştı. Meren'e hazır olmasını işaret etti. Birliğin başındaki iki oligarş atlarını suya soktular. Yarı yolda hayvanlar yüzmeye başladı ve akıntı yüzünden birlik nizamını bozdular. Tayita, "Hazır olun," diyerek iki kızı uyardı. "Bırakın oligarşlarla arkalarındaki üç adam kıyıya çıksın. Sonra peşlerinden gelmeye kalkan herkesi vurun. En azından kısa bir süre." Onka adamlarını tekrar toparlayana kadar oligarşları ana birlikten koparmış oluruz. Akıntı güçlüydü ve sudan geçenlerin arasında büyük boşluklar oluşmuştu. Tayita sessizce, "Oklarınızı alın," diye emretti. Kızlar sırtlarındaki sadaklara uzandılar. Akuer'in atı dibe değdi ve kendini kıyıya attı. Ek Tank da arkasına takılmış üç askerle onu takip etti. Sonra arada bir boşluk vardı ve birliğin geri kalanı hala nehri geçmeye çalışıyordu. Tayita, "Şimdi!" diye bağırdı. "Liderlerin arkasındaki askerleri vurun." Fen ile Sidudu ayağa fırladılar ve uzun yaylarını gerdiler. Mesafe kısaydı. Kolay bir atıştı. Oklarını fırlattılar ve iki ok sessizce aşağı doğru süzüldü. İkisi de hedefi buldu. Askerlerden biri eğerinde yalpaladı ve Sidudu'nun okunun çakmak taşından ucu karnına saplanırken acıyla haykırdı. Arkasındaki adamın boynuna da fenin oku girmişti. Adam iki eliyle oku tuttu ve sırt üstü suya düştü. Atları dönüp arkadan gelenlerle çarpışınca birliğin geri kalanında bir karmaşa yaşandı. Akuer ve Ektank dar patikaya doğru atıldılar. Taita, "Aa evet, iyi çalışmışsınız," diyerek kızları övdü. "Ben bırakıp koşmanızı emrenene kadar devam edin." Sonra onlardan ayrılıp aşağıdaki dar patikaya koştu. Meren oligarşların yola girmesine izin vermiş ve iki şilluk adamların arkasından fırlamıştı. İmbali Ektang'a yetişti ve baltasını savurdu. Tek hareketle oligarşın sol bacağını dizinden koparmıştı. Ektang bağırdı ve atını hızlandırmaya çalıştı. Ama tek bacakla dengesini kaybetti ve kurtulmak için hayvanın yelesine yapışarak yana doğru devrildi. Bacağından kanlar fışkırıyordu. İmbali bir daha yetişti ve baltasını yeniden savurdu. Ektank'ın kafası omzunun üstünden düşüp taşlı yola savruldu. Sinirleri gevşeyen elleri bir süre daha atının yelesinde kaldı ve sonra açılıp düştü. Başsız bedeni yandan yere devrildi. Ektank'ın ardından gelen asker haykırarak İmbali'ye doğru atıldı. Nakanto da mızrağını fırlattı. Mızrak adamın sırtına saplanarak onu olduğu yere mıhladı. Mızrağın ucu göğsünü delip bir kol boyu dışarı çıkmıştı. Adam kılıcını düşürdü ve eğerden yuvarlandı. Meren de sıradaki son askerin yanında koşuyordu. Adam onun geldiğini görünce kılıcını kınından çıkarmaya davranmıştı. Ama o daha kılıcını kavrayamadan Meren atılıp kılıcını karnına sapladı. Adam sırt üstü yere düştü. Doğrulmasına fırsat vermeden Meren gırtlağına bir darbe daha indirdi ve dönüp Akuer'in peşine düştü. Oligarş onun geldiğini görüp atını mahmuzlayıp hızla ileri atıldı. Meren ile İmbali arkasından koştular ama yetişemediler. Taita yukarıdan Akuer'in kurtulduğunu görmüştü. Tepeden onun gittiği yöne doğru koştu ve iyice kenara yaklaşıp atlamak için hazır bekledi. At tam altından geçerken Akuer'in arkasına atladı. Akuer sarsıntıyla dizginleri elinden kaçırdı ve düşmemek için çabaladı. Taita bir kolunu adamın boynuna sarıp sıkmaya başladı. Akuer de hançerini çekmiş, kolunu geriye doğru uzatarak Taita'nın yüzüne saplamaya çalışıyordu. Taita, boştaki eliyle onun bileğini yakaladı ve boğuşmaya başladılar. Sırtındaki ağırlık yüzünden dengesini yitiren at, patikanın yanında yükselen duvara çarptı ve gerileyip şaha kalktı. Taita ile Akuer birbirlerine kenetlenmiş durumda hayvanın sağrısından yere yuvarlandılar. Yere çarptıklarında Akuer üstte kaldı ve bütün ağırlığı Taita'nın üstüne çöktü. Şok yüzünden Taita'nın elleri gevşemişti. O toparlanamadan Akuer döndü ve hançerini Taita'nın gırtlağına dayadı. Taita, adamın bileğini yeniden sıkıca tutup büktü. Akuer bütün gücüyle hançere abanıyor ama bir şey yapamıyordu. Taita'da artık genç bir adamın gücü vardı ve Akuer'in fiziksel gücü azalalı çok olmuştu. Kolu titremeye başladı ve yenilmiş bir ifadeye büründü. Taita ona gülümsedi. "Artık Eos yok," dedi. Akuer irkildi. Kolu gevşedi ve bu kez Taita dönüp onun üstüne çıktı. 63. ayrımın sonu, sayfa 532, devamı 64. ayrımda.